Ayarım 112, sayfa 139. Tarık İnce kalın küt parmaklarını çalışma masasına dayayıp gözlüklerinin üzerinden karşısında dikilen Hale ile Ersel'e baktı kötü kötü. Hadi bu kıza söyleyecek lafım yok. Daha tecrübesiz ve yeni. Ama sana ne oluyor? Nedir bu pısırıklığın? Yazıklar olsun be, şöhretinden utan. Bu kadar pasif mi kalacaktın? Hani seni tanımasam masamın üzerine bıraktığın yazıları senin kaleme almadığını düşüneceğim. Bunca yıldır birlikte çalışırız. Böyle bir başarısızlığına ilk defa şahit oluyorum. Bir derdin mi var senin yahu? Yoksa bilmediğin bir şeyler mi oluyor? Hale kızarıp önüne baktı. Ersel ise gayet sakin, şefinin içine dökmesini bekliyordu. Sonunda bitti mi şef diye sordu. Hayır bitmedi. Söyleyecek bir lafım daha var. Anlaşılan sen çok yoruldun. Esaslı bir tatile ihtiyacın var. Sana izin vereceğim en az 15 gün. Hemen bir tatile çık. Nereye istersen git, ister güneye, ister memleket dışına. Ama dinlen, öyle gel. Döndüğünde seni yine eski ateş parçası Ersel gibi görmek istiyorum. Şef, şaka yapıyorsun herhalde. Ne şakası yahu? Gayet ciddiyim. Kış, kıyamet ortasında tatil mi olur? Bu mevsimde tatile falan çıkmam olmaz. İznimi Temmuz'da kullanmak istiyorum. Beni iyi işitmedin galiba. Ben seni kaybetmek değil, kazanmak istiyorum. Senin kafan durmuş oğlum, çalışmıyor. Şu önüme getirdiğin metne bak. Yedi yerini çizdim. Böyle yorum mu olur? Şimdi beni iyi dinle. Yarından itibaren tam 15 gün izinlisin. Seni gözüm görmesin. Ersel boynunu büktü. Eh ne yapalım şef diye mırıldandı. Emir büyük yerden. Senin emirlerine boyunum kıldan incedir. Doğrusu tatile çıkmak için hiç de uygun mevsim değil. Ama bir çaresine bakacağız artık. Bari gider ayak şu metni ver de yaptığım hataları tahsis edip sana öyle iade edeyim. Boş ver, istemez, ben düzeltirim. Hadi yıkıl şimdi karşımdan. Ama sakın unutma, döndüğünde eski performansına kavuşmanı istiyorum ha. Tamam patron, anlaşıldı. Hadi şimdi ikiniz de çıkın. Süt dökmüş kedi gibi odadan çıktılar. Kapıyı kapatır kapatmaz Ersel gülmeye başladı. Hale garip garip arkadaşına bakmıştı. Yediği zılgıt karşısında bu kadar neşeli olmasına şaşırıyordu. Ersel ise zevkle kıkırdadı. Şu Tarık koca alem adamdır ve selam dedi. Niye zevklendin anlamadım. Adamcağız bizi eni konu haşladı yahu. Demek bu defa meseleyi çakmadın. Hangi meseleyi? Kaleme aldığım o son yorumu. Ne oldu ki? Onu kasten çileden çıkaracak hatalar yaptım. Herhangi bir gazetecinin kaleme aldığı metinde en ifrit olduğu şeyleri. Neden peki? Sebebi çok basit. Biraz serbest kalmaya ihtiyacım var. İzin ver, üzerindeki iş yükünü biraz hafiflet desem asla yanaşmazdı. Ben malımı bilirim. En iyisi tepesini arttırmaktı. Beni ne kovar ne de vazgeçebilir. Senelerdir böyle çalışırız. Tecrübelenince onu sen de tanıyacaksın. Dur bakalım biraz diye söylendi Hale. Şu serbest kalma ihtiyacı da ne demek oluyor, açıklar mısın? Ersel yüzündeki tebessüm birden kayboldu. Ciddi ciddi Hale'yi süzdü. Artık bu kadarını anladığını sanmıştım. Neyi? Şu kedi katili meselesi beni çok sardı. O katili buluncaya kadar serbest kalmak istiyorum. Galiba pek iyi anlayamadım. Ben ne olacağım? Sen mi? Her zamanki gibi gazetedeki işlerine devam edeceksin tabii. Bunu anlaşılmayacak nesi var ki? Yani sen gazetedeki diğer angaryalardan kurtulup tek başına işin peşine düşeceksin ve ben de seyirci kalacağım, öyle mi? Aynen öyle. Öyle yağma yok. Unuttum galiba. Şef bu işi ikimize birden vermişti. Biz bir ekip olup birlikte çalışacaktık. Şimdi yolun yarısında beni yalnız bırakamazsın. Ersel hınzırca süzdü genç kızı. Merak etme, haber niteliğinde önemli bir şey öğrenirsem sana bildiririm. Sen zaten göreve devam ediyorsun. Ayrıca ne çabuk unuttum. Ben artık izinliyim. Burada olmayacağım. Hainlik bu. Tam işler kızıştığı sırada ortaklığımızı bozuyorsun. Bak hala, aslında istersen bu meseleye daha fazla bulaşmanı istemiyorum. Bundan sonra haber veya röportaj peşinde değil, manyak bir katilin peşinde olacağım. İşin son derece tehlikeli olduğunu herhalde sen de takdir edersin. Bu senin gibi genç ve güzel bir kıza göre değil. Anlamaya çalış lütfen. Ne yani, sırf kadın olduğum için mi beni ekmeye kalkışıyorsun? Hayır, bu iş tehlikeli olduğu için. İnanmıyorum sana, sen cinsiyet ayrımcısısın. Bir kadının da başarılı olabileceği, aynı işi götürebileceğini kabullenemiyorsun. Günahımı alma, bu haksız bir itham. Ama ne yazık ki doğru. Boşuna çeneni de yorma. Sen yanımda olamayacaksın. Kararım kesin. Hem ben yalnız çalışmaya alışmış bir gazeteciyim. Hale yavaş yavaş sinirlenmeye başlamıştı. Dur bir dakika diye homurdandı. Hemen pes edeceğimi mi sandın? Ersel alaycı bir şekilde kızın gözlerinin içine baktı. Ne yapabilirsin ki? Aklından geçen bütün hainliği şefe ispiyonlayabilirim. Aslında hiç de öyle bir niyeti yoktu. Sadece arkadaşını zorlamak için söylemişti. Ersel umursamadan omuzlarını silkti. Git konuş. Onu inandıracağını mı sanıyorsun? Gerçekten yorulduğuma kafayı takmış. 2 senedir yıllık izin kullanmadığım da ortada. Sana inanmayacaktır. Son yazındaki hataları bilerek ve izin koparmak için yaptığını da anlatırım. Sen şefi 6 aydır, bense 15 senedir tanırım. Bir şeyi doğru olarak bellemişse Nuh der, peygamber demez. Boşuna uğraşırsın. Öyleyse ben de başkomiser Ekrem'i ararım. Ona ne diyeceksin? Yine polisliğe soyunduğunu ve edindiğin bazı bilgileri emniyetten saklayarak kendi başına işler çevirmeye kalkıştığını anlatırım. Ayrıca söylemeye hiç gerek yok. Polisten bilgi saklamak yasalara göre suçtur. Ne bilgisi? Şey diye kekildi genç kız. Bir an ne söyleyeceğini kestiremedi. Mesela katilin eşkaline, yeni hedefinin pulcu koyuncular olduğunu filan. Yalan mı? Bunları başkomisere bildirdin mi? Ersel bir kahkaha attı. Bunlar bilgi değil ki, sadece bir varsayım. Bizim tahminimiz, yanılmış da olabiliriz. Ayrıca aklıma gelen her fikri polise anlatmak gibi bir vatandaşlık görevim yok. Hale neredeyse ufak bir çocuk gibi tepinecekti. Ersel'in kendisini atlatarak işi tek başına götürmeye kalkışmasını bir türlü kabul edemiyordu. İşte o an şu birkaç gündür sürdürdükleri ortak faaliyetten sonra ona ısını verdiğini anladı. Bayağı kaynaşmışlar, gazetenin kantindeki o tatsız tartışmayı unutmuşlardı. İtirazlarını kesip dikkatle mesai arkadaşını süzdü kısa bir an. Cidden yakışıklı bir gençti Ersel. Şu ana kadar ona hiç böyle bir nazarla bakmadığını fark etti. Şimdi gazetede çalışan kızların ona neden kesildiklerini daha iyi anlıyordu. Çekici fiziği, uzun boyu, havasıyla farklı bir erkekti. Her şey bir yana, bazen kendine yönelen bakışlarında inanılmaz şefkat izleri buluyordu. Birden nasıl cüret ettiğine kendisinin de şaştığı bir saldırıda bulundu. Benden intikam alıyorsun değil mi? Bu soru Ersel'i şaşırtmıştı. Hayretle kıza baktı. İntikam mı? Ne intikamı? Hale yaptığı hatayı anladı ama ok yaydan çıkmıştı. Bir kere geri dönemezdi artık. Bir açıklama yapmak zorundaydı. Seni reddettiğim, yemek teklifini geri çevirmediğim için şimdi yolun tam ortasında beni başından savuyorsun. Çapkınlığını ve hakkında çıkarılan dedikoduları cümle alem biliyor. Sakın inkara kalkışma. Bütün kızlar seni çok şımartmış. Reddedilmeye alışkın değilsin. Benden yüz bulamayınca bu işi tasarladın. Ağzından dökülen kelimelerden utanmıştı hale. Ersel'in nasıl bir tepki göstereceğini bekliyordu. Ama olan olmuştu bir kere. Doğrusu şu diye mırıldandı Ersel. Beni reddettin, kalbimi kırdın. Lime lime ettin de denebilir. Ama bu yüzden senden intikam almak gibi hiçbir şeyi düşünmedim. Benden gerçek bir itiraf bekliyorsan senden çok etkilendim. Halen de tesirin altındayım. Sen çok farklı birisin hale. Bunun nedenini de anlamış değilim. Ama bana bu denli küçültücü bir saldırıya hakkın yoktu sanırım. Genç kız yeniden kızardı. Ondan daha farklı, kızgın bir karşılık beklemişti. Oysa sesi o kadar yumuşak çıkmıştı ki Ersel'in. Ne diyeceğini kestiremedi. Önüne baktı. Oysa yemek teklifini bugün yapsa rahatlıkla hiç düşünmeden kabul edebilirdi. Ne yazık ki bunu söylemek için artık çok geçti. Kolay kolay dönüşü olmayan bir yola girdiklerini ikisi de anlamışlardı. Odalarına giden koridorun ortasında öylece kala kaldılar. İkisi de bir sonraki hamleyi nasıl yapacaklarını kestiremiyorlardı. Genç kız üzgün bakışlarını Ersel'e çevirdi. Kabalık mı ettim diye sordu. Hayır, bence içinden geleni söyledin. Özür dilemen gerekiyor mu? Ona da hayır, hiç gerek yok. Hale mahcup ve gözlerinden nedamet kıvılcımlarının aktığı bir tebessümle baktı. Ama bir şeyler yapmam gerek. Seni kırdığımı sanıyorum diyebildi. Eh, biraz incindiğimi söyleyebilirim. Yine de özür dilerim. Cidden saldırgandım ve benim bile şaştığım kelimeler dökülüverdi ağzımdan. Ama inan, seni kırmak için söylemedim. Peki tamam, konuyu kapatalım artık. Kapatalım da benim durumum ne olacak? Seninle çalışamayacak mıyım şu 15 gün? Genç kız öyle üzgün nazarlarla bakıyordu ki Ersel dayanamadı. Anlaşıldı diye umurdandı. Senden kurtulamayacağım. Ama bazı şartlarım olacak ve bu şartlara itirafsızca uymanı istiyorum. Kabul mü? Hale'nin gözleri şevkle ışıldadı. Kabul, ne istersen itiraz etmeyeceğim. Gerçekten mi? Her istediğime peki diyecek misin? Hale bu defa çapkınca gülümsedi. O kadar da uzun boylu değil tabii diye fısıldadı. Ama iş yerlerinin koridorunda olduklarını aldırmadan Ersel'in koluna girivermişti. Gayrettepe'de Hale'nin evine yakın bir kebapçıda İskender kebabı yiyorlardı. Ersel ağzını kağıt peçeteyle silerken bir yandan da durumu analiz etmeye çalışıyordu. Şimdiye kadar bildiğimiz 4 vaka var. Belki daha önce de katilin işlediği ama aynı zamanda maktulün kedisinin de öldürüldüğü başka olayı bilmiyoruz. Bu noktada gözden kaçmış olabilir. Başka bir ifade ile insan cesedinin yanında evin kedisinin de ölmüş olduğuna kimse dikkat etmemiştir ya da önemsememiştir. Hale birden söze girdi. Bunu düşündüm. Geçen hafta gazetenin arşivine inerek bir yıl içinde işlenmiş tüm cinayetleri taradım. Ama böyle bir şeye rastlamadım. Aferin, kafan çalışıyor. Ben de bunu yapmayı tasarlıyordum. Genç kız iltifat kabul ederek sırıttı. Ersel devam etti. Tablo şu, işlenen cinayetlerin üçü Anadolu yakasında, ikisi Üsküdar'da, biri Kartal'da. Sadece sonuncusu Gayrettepe'de. Bu sana ne ifade ediyor? Hale birkaç saniye düşündü. Pek emin değilim ama galiba katilin bölge olarak Anadolu yakasını av sahası olarak tercih ettiğini. Doğru. O zaman son cinayeti nasıl izah edeceğiz? Ersel omuzlarını silkti. Katilin polisi şaşırtmak için başvurduğu bir taktik olabilir. Genç kız tatmin olmamış gibi yüzünü ekşitti. Hasta ruhlu manyak biri için fazla zekice bir düşünce değil mi? Katili hafife alma. Bir ruh hastası olsa da ben onun zeka düzeyinin yüksek olduğunu düşünüyorum. İkisini karıştırmamak lazım. Bu tür hasta ruhlu bir sürü caninin zeka düzeylerinin normalin çok üzerinde olduğunu kriminoloji tarihindeki örnekleriyle sabittir. Hem unutma, işlenen 4 cinayete rağmen polisin elinde dişe dokunur fazla bir kanıt yok. Adam arkasında delil bırakmadan insanları ve kedileri doğuruyor. Ama son olayda iz bıraktı. Cebinden düşürdüğü pul ve kartvizit fark etmedi. Haklısın ama bunu zekasıyla açıklayamayız. Cinayet yine kusursuz işlenmişti. Belli ki avını önceden seçip uzun süre eyleme geçeceği zamanı, şartları, en uygun zamanı inceden inceye planlıyor. Hem de hiç açık vermeden. Bu nedenle de polis delil bulamıyor. Düşürdüğü pul ve kartvizitin zekasıyla bir ilgisi yok. Eminim son olayda kurbanıyla fiziki bir mücadeleye girişmiş. Kadının kullandığı makas bunu açıkça gösteriyor. Acaba mı? Acaba ile neyi kastediyorsun? Başkomiser Ekrem, adli tabibin ifadesine dayanarak katilin kadınla cinsel ilişkide bulunduğunu söyledi. Üstelik bıçak darbesi hariç, kadında şiddet kullanıldığını gösteren darp veya yara bere izi de yoktu. Bu da cinsel ilişkinin kadının rızasıyla gerçekleştiğinin ifadesi değil mi? O halde maktule makası ne zaman kullandı? Bence bu bir ölçü değil. Onu öldürmekle tehdit etmiş ve ilişkiye korkutarak rıza göstermesini sağlamıştır. Kadın da eline geçen ilk müsait ortamda adama makasla saldırmış olabilir. Hale isteksizce homurdandı. Belki öyle olmuştur. Şu av sahası hakkında bir şey daha söylemek isterim. Söyle bakalım. Şayet tahminim doğru ise, yani katilin yeni hedefi pulcuk koyuncu ise, o da Anadolu yakasında değil. Bu da mı polise bir şaşırtmacı olacak? Ersel karşılık vermeden önce bardağındaki ayranından bir yudum aldı. Bilmiyorum diye söylendi sonra. Benimki sadece bir faraziye, istikaki bir sonuç. Dört cinayetin üçü Anadolu yakasında işleniyorsa, katilin de muhtemelen o yakada oturduğu olasılığının yüksek oluşu. Yani bir tahmin. Şimdilik öyle. Genç kız arkasına yaslanıp birkaç saniye sessiz kaldı. Pulcuların katilin hedefi olduğunu ihtimalini başkomisere söyleyecek misin? Diye sordu biraz çekinerek. Henüz hayır, hale irkildi. Ya düşündüğün doğru çıkarsa, ya katilin yeni kurbanı o ise, tedbir almak, polisi uyarmak gerekmez mi? Adam yakalanmış ve bir hayat kurtarmış olur. İyi hoş da henüz bundan emin değiliz. Ortalığı bulandırmanın bir anlamı yok. Genç kızın gözleri irileşti. Ciddi olamazsın. Neden? Daha başka nasıl ipucu bulacaksın ki? Katilin soğukkanlılıkla her cinayeti planladığını söyleyen sen değil misin? Apaçık ortada manyak bir cinayeti işlerken bir sonraki hedefini de daha şimdiden belirliyor. Belli ki pulcuyu ve kedisi Marco'yu gözüne kestirmiş. Bir şekilde onları bulmuş. Dükkana gitmiş, orayı incelemiş. Bence pul merakı da uydurma. Adamın koleksiyoncu falan olmadığı açık. Pul alışı sadece bir bahane. Yani cinayeti nasıl işleyeceği hususunda mahalli araştırmak, dükkanın içini incelemek için bir sebep. Mümkündür. O halde neden durumu başkomisere açıklamaktan çekiniyorsun? Gereği yok da ondan. Allah Allah, hiçbir şey anlamıyorum. Sen Ekrem'i ne sanıyorsun? Bu kadar basit bir şey düşünemediğini mi? O çok tecrübeli bir polistir. Bir yıllık maaşım üzerine bahse girerim ki o dükkan şimdi polis kontrolündedir. Hatta ekipler bugün yaptığımız ziyareti dahi Ekrem'e rapor etmişlerdir bile. Zaten elinde fazla bir delil yok. Katilin cebinden çıkan kartvizi de gördükten sonra oraya bir yığın adamını sevk etmiştir. Kuş uçurtmaz. Hale hemen itiraza kalkıştı. Dur bir dakika, yavaş ol. Başkomiserle konuşmanızı duydum ben de. O yanılıyor. Yanılıyor mu, nasıl? Kartvizit'in katile o ait olduğunu sanıyor. Yani ona göre katil Macide Tanır'ın evinde kendi kartını düşürdüğünü düşünüyor. O yüzden de sana koyuncuları tanıyıp tanımadığını sormadı mı? Ersel gülümsedi. Sen Ekrem'in Hin olduğunu bilmezsin. O sadece ağzımı aradı. Koyuncuları tanıyıp tanımadığımı öğrenmek istedi. Hale tam rahatlamamıştı. Endişeyle arkadaşına süzdü. Ne yapacağız şimdi diye mırıldandı. Seni bilmem ama ben kebabın üzerine tel kadayıfını yemek istiyorum şimdi. Ayırım sonu sayfa 150.